Ayrım 20.
Mücadele eden çoğu arkadaşın ise açıkça dile getirmese de bu kaygıları taşıdığı için isteksiz ve bezgin bir haleti ruhiye içinde yaşayıp gidiyor. Şimdi böyle bir durumda çözülen sosyalizm değildir, revizyonizmdir demenin de fazla anlamı yok. Sosyalizmin tarihsel bir dönemi sona erdi. Bunun lamıcımı yok. Hal böyle olunca teori iyiydi de pratiği kötüydü demek de herhalde inandırıcılık taşımaz. Sosyalizmin tarihsel bir yeni dönemi başlayacaksa bunun teorisi de yeniden üretilecek. Teorinin yeniden üretilmesi mevcut teorilerdeki iç hataların, eksiklerin dikkate alınmasını gerektiriyor elbette. Ama bunu bir akademisyen kaygısıyla dile getirmekle yetinmeyeceksen, teorik sorunlarını da ideolojik, politik bir düzlemden ele almak durumundasın. Hadi bakalım. Sovyetlerdeki sosyalizm süreci artık bitti. Bugüne dek bu bitişin aktüel yönleri üzerine çok şey yazıldı. Ama sen bunun tarihsel bir bitiş olduğunu biliyorsun ve aynı zamanda tarihsel bir başlangıç olduğunu. Merhaba sosyalizm, merhaba Marksizm, merhaba işçi sınıfı, merhaba devrim. Devrim? Peki ama sosyalizmin iflas ettiğinin ilan edildiği bir dünyada, 12 Eylül'ün silindir gibi geçtiği bir ülkede bu sözcüğü telaffuz etmek için biraz fazla cesur olmak mı gerekiyor? Yiğitlik, kahramanlık anlamında bir cesaretten söz etmiyorum. Hayalci olabilmek, inatçı olabilmek, bu anlamda iddialı olabilmek ve kendine, yaptığına, yapacağına inanmaktan kaynaklanan bir politik cesaret, senin için gerekli olan. Sosyalizm yenildi diye neden iflas etmiş sayılsın? Sosyalizm bir süreç, daha doğrusu toplumsal süreçlerde izafi olarak belki de küçük bir süreç. Yaşanmış binlerce yıldan sonra ve yüzlerce yıllık geçmişi olan kapitalizme rakip, yalnızca 70 yıldır denenmekte olan bir süreç. Ve insanlık macerasında daha kaç bin yıl yaşanacağı bilinmeyen bu macerada sınıfsız topluma erişilmesi için güdülen bir amaç, harcanan bir emek. Sosyalizm bir süreçtir ve onun teorisi de bir süreçtir. Öyleyse yaşanıldığı kadar tüketildiği ölçüde yeniden üretilmesi gerekmez mi? Bugün sosyalizmin gerçekleşmesindeki çıkış noktan, istesen de istemesen de sosyalizmin gerçekleşmemesi demek olan kat edilen yol, yaşanılmış olan süreçtir. Sosyalizmi yani proletaryanın tarihsel başarısını isterken bugün çıkış noktan sosyalizm için harcanan çabadaki başarısızlık, yenilgi olmak zorunda. Oysa sosyalizmin teorisini kuranlar Marx, Lenin çıkış noktaları olarak önlerine bilimsel ütopyalarını koymuşlardı. Senin önünde ise ütopyadan daha gerçek olan bir yenilgi var. Bu senin paradoksundur. Bu paradoksu diyalektiğin haline dönüştürebilmek için süreçteki diğer yönü görebilmen yeterli. Marx'ın ve Lenin'in çıkış noktaları, öncülleri somut bir yenilgi değil, bilimsel yaklaşımlarıyla tasarlamaya çalıştıkları bir ütopik başarıydı. Her ikisinin çıkış noktalarında, öncüllerinde nihai hedefin yalnızca bilimsel bir tasarımı vardı, o kadar. Çıkış noktaları buydu ve süreç nasıl gelişecek, ne zaman ne yapılacak sorusuna hiçbir zaman kesin cevaplar vermemişlerdi. Ütopik sosyalistlerden farklı olarak kendilerini hiçbir zaman kahin yerine koymamışlardı. Bu nedenle varılacak noktaya nasıl varılacağına ilişkin yanıtları ikisinde de aynıdır. Milyonlarca emekçinin yaratıcı gücü. Her ikisinin de çıkış noktalarını tartıştıktan sonra sonuç konusunda kesin bir şey söylememiş olmaları teorilerinin eksikliği değildir. Bu sosyalizm teorisinin de bir süreç olmasını ve yeniden üretilmesinin zorunluluğunu öngörmelerinin kanıtıdır. İşte kendini yenilmiş saydığın noktada bile seni bir Marksist olarak kendinden emin kılan, ütopyanın gerçekleşebilirliği konusunda kuşkuya düşürmeyen umut burada yeşermiyor mu? Sosyalizmin yaşanılmış yenilgisine rağmen hala sosyalizmin gerçekleşebilirliğinden söz ettiğin zaman bunları Marksist bir fanatiğin ajitasyonu, yaşanılan gerçekler, karşısında hiç de inandırıcı olmayan safsatalar olarak değerlendirenler azımsanmayacak sayıda olabilir, de ki milyarlarca insan. O halde şu sözleri bundan böyle binlerce kez dinlemeye de alıştıracaksın kendini. Artık Marksizm bitmiştir ve bu hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde kanıtlanmıştır. Var mı bunun ötesi? Ve aynı yanıtı yine binlerce kez tekrarlamak zorunda kalsan bile bıkmayacaksın. Hayır efendim, Marksizm bitemez. Çünkü Marksizm bitmiş, tamamlanmış bir teori olarak kabul edilemez. Marksizm, pratik süreç tarih. Üzerinde yükseldiği ölçüde ve aynı zamanda somut tarihsel gelişmelerle tamamlanmakta olan, tamamlanabilir olan teorik bir süreçtir. Bu yanıtı Marksizmin iflas ettiğini iddia edenler için değil, kendin için tekrarlayacaksın. Marksizmi gerçekten de teorik bir süreç olarak değerlendirmeyi hiçbir zaman ihmal etmemek için. Sosyalizmin biten tarihsel dönemini tekerrür ettirmemek için. Marksist teorik süreç tıkandığı ve revize edilmesi, vazgeçilmesi gerektiği iddiası ile ilk kez karşılaşmıyor ki. Marksizmin ikinci enternasyonal tarafından devrimci işçi sınıfının elinden alınarak etkisizleştirilmeye, reformist sosyal demokrat bir silah haline getirilmeye çalışıldığı noktada onun aşılması ve yeniden üretilmesi söz konusu olmamış mıydı? Evet, Lenin Marx'ta henüz çözülmemiş teorik sorunları da çözebildiği ölçüde onun toplum projesi devlet ve ihtilal, Marx'ın toplum projesinden komünist manifesto, tarihsel ve teorik içeriği itibariyle gerçeğe daha yakın sayılmamalı mı? Birçok bakımdan Marx'ta teorik olan sorunlar Lenin'in aynı zamanda pratik sorunları haline gelmişti. Leninizm Marx'ın öngörülerinin teorisi ve pratiği olmaya çalıştığı ölçüde ona atfedilen ütopyanın, doğrusu toplumların geleceğine yönelttiği projeksiyonun, toplum projesinin pratik bir teorisidir. Bu Marx'ta kapitalizmin eleştirisinin ve reddiyesinin ürünü olan olumsuzlama teorisinin, negatif bir teorinin üzerinde yer alan bir olumlama teorisidir, pozitif bir teoridir. Sosyalizmin yaratılması anlamında pozitif bir teori. Marx'ta dolaylı ifade edilen, Lenin'de doğrudan ifade edilmiştir. Leninizm pratik olduğu ölçüde Marksizm teoriktir. Leninizm teorik olduğu ölçüde Marksizm elbette ütopik değil ama hipotetiktir. Ekim devrimi insanlığın sosyalizm sürecinde pratik olarak ulaşılan ve böylece Marksist teorinin o konjonktürde kanıtlanmış olduğu önemli dönüm noktası. Yüzyılın başlangıcında sosyalizm sürecindeki tıkanıklık Ekim devrimi ile aşılabilmişti. Yüzyılın sonunda sosyalizm sürecinde karşılaşılan yeni tıkanıklığın devrimin dersleri ışığında aşılamaması için hangi neden ileri sürülebilir? Yeter ki Marksizm bitmiş tamamlanmış bir teori olarak benimsenmesin. Bugün sosyalizmin teorik ve pratik olarak iflas ettiğinden söz edenler, Marksizmi bitmiş tamamlanmış bir teori olarak yorumlayanlardır. Marksizmi yeniden üretmeyi önüne koymayanlar, böyle bir derdi olmayanlar, elbette onun tıkandığını ve iflas ettiğini düşünebilirler. SSCB ve Doğu Avrupa'da yaşanmış olanlara bakarak Marksizmin geçerli olmadığını söylemek ne ölçüde doğrudur? Marksizm kehanet olarak ele alındığı ölçüde. Marx'a göre sosyalizm sınıfsız topluma bir geçiş sürecidir. Bu toplum projesinin dinamiği ise proletarya diktatörlüğü. Bu günümüzde Marksist geçinen pek çok kimsenin dahi telaffuz etmeye cesaret edemediği, sosyalizm adına ne kötülük yaşandıysa müsebbibi olarak görülen, gösterilen, reddedildiği zaman gerçek sosyalizmin ve demokrasinin yakalanabileceği sanılan günümüzün korkutucu kavramı ve pratiğidir. Ve öyle ki günümüzde proletarya diktatörlüğünden yana olanlara çağ dışı fanatik gözüyle bakılması da handise modadır. Ama bu bazen yan gözle dudak bükerek, bazen dehşetten fal taşı olmuş, bazen şaşı ve bazen trene bakan gözlerle, bazen kısılmış gözlerdeki tiksintiyle ifadesini bulan bakışlarda diktatörlük gibi korkutucu ve itici bir kavramı tarihsel bakımdan masum hale getiren, onu meşru kılan proletarya gerçeği ihmal edilmiş olmuyor mu? Çünkü bu diktatörlük değil, proletaryanın diktatörlüğü, yani teorik olarak çoğunluğun diktatörlüğü. Tarih boyunca var olmuş bütün diktatörlüklerin, azınlıkların çoğunluklar üzerindeki tahakkümlerinin reddiyesi. Pratik Lenin'i bin kez haksız çıkarmış olsa bile, teorik olarak yine Lenin'in dediği gibi, burjuva demokrasisinden bin kez daha demokratik ve ileriye dönük bir reddiye. Teorik olarak böyle ama pratikte başka. Mazeret mi bu? Hayır, ders. Teorideki eksikliği, tamamlanmamışlığı da açığa çıkaran bir ders. Elbette bundan sonra olmasını istediklerimiz 70 yıllık deneyin akıbetine uğramasın. yalnızca gelinen nokta bakımından değil, geliş süreci ve tarzı bakımından da. Olup bitenleri tarihin bir kazası, bir cilvesi olarak değerlendiremeyiz. Ama bu teorinin ve tarihin öğretmenliğini ortadan kaldırmaz ki. Ancak bundan sonra olacaklar 70 yıllık deneydeki gibi olmasın diye kavramları değiştirmek keşke bir işe yarasa. Haydi söz gelimi proletarya diktatörlüğü demekten vazgeçelim. Kirletildiği için ve kötü çağrışım yaptığı için, teorik soyutlama düzeyindeki kavramsal içeriğiyle olmasa bile, icra tarzıyla ve sözcük anlamıyla kötü bir üne sahip olduğu için. Peki, mesela hegemonya diyelim. Emekçilerin hegemonyası. Peki ama bunu nasıl yapacağız? Marx'ın karşı karşıya geldiği pek çok tarihsel ve dolayısıyla teorik sorunla yeniden karşı karşıya gelmeyecek miyiz? Devletsiz bir topluma nasıl erişeceğiz? Yani diktatörlüğün, hegemonyanın bulunmadığı bir topluma. Eskiden verilmiş yanıtların hiç mi anlamı kalmadı? Ya da yeni yanıt bulacağız diye illa anarşistlerin ya da Bakunin'in teorik yanıtlarını mı benimseyeceğiz? Sırf onlar denenmedi diye. Bektaşi'ye iki testi şarap uzatmışlar. Tadına bak bakalım hangisi daha iyi diye. İlk testiyi kafasına dikmiş ve hemen diğer testiyi işaret etmiş. Bu şarap daha güzel demiş. Ama daha tadına bile bakmadın. Daha iyi olduğunu nasıl bilebilirsin ki diye itiraz etmişler. Olsun diye yanıtlamış Bektaşi. Bu içtiğimden daha kötüsü olamaz. Şimdi de sosyalizmin sorunları Bektaşi mantığı ile tartışılıyor. Bundan daha kötüsü olamaz. Onun için Marksizm'den vazgeçelim. Öyleyse yaşanılan pratikten, deneyden gereken dersler çıkarılabildiği ölçüde teoride mevcut yol gösterici çözüm önerilerini yeniden üretmenin değeri göz ardı edilmemeli. Geçiş sürecinin teorik olarak proletarya diktatörlüğü olarak ifade edilmesi, devletin yani diktatörlüğün ya da hegemonyanın her biçiminin sönüp yok olabilmesi için yine devletin bir biçiminin ama yarı devlet olarak zorunlu görülmesinden başka anlam taşımıyor. Pratikte bunun hakikaten ceberrut bir devlet biçimine bürünmesinin önüne nasıl geçileceğinin yanıtı ise 21. yüzyılda nasıl bir sosyalizm istenebileceği sorusunun yanıtında yatıyor. Elbette Kışlık Sarayı ele geçirmek için öne atılan Bolşeviklerin ütopyasında böyle ceberrut bir devletin bulunduğunu kimse ileri süremez. Ama öyle oldu. Oysa onların ütopyasındaki devletin sönüp yok olması, bir yarı devlet ile tarihte ilk kez demokrasi ve diktatörlüğün farklı biçimde cisimleşmesi, çoğunluğun diktatörlüğünün çoğunluğun demokrasi olabilmesiyle karşılanacaktı. Gerçekten de Bolşevikler tarihte ilk kez böyle bir imkanı yakalamışlar ya da yaratmışlardı. Böyle bir imkanın kullanılamamış olması, böyle bir imkanın kullanılmasının imkansız olduğunun kanıtı olamaz ki. Elbette kanıtlanmış olan bir şeyler var. Bunlar da böyle bir imkanın yakalanmış olmasının yeterli olmadığı. Bu imkanın korunabilmesinin koşullarının çoğunluk azınlık üzerindeki diktatörlüğünün aynı zamanda emekçi halkın kendi iktidar organlarını kullanmaya yöneldiği ölçüde söz konusu ve meşru olabileceği. Gelinen noktada demokrasi ile diktatörlük arasındaki zorunlu birliğin istenilen cisimleşmesinin yaşanılamaması bu imkanın tüketilmiş olmasından başka anlam taşımıyor. Ama gelinen noktaya bakarak böyle bir cisimleşmenin imkansızlığını ileri sürmekte teorik düzeyde hiçbir anlam taşımıyor. Çünkü her şey bir yana, sosyalizm süreci bakımından gelinen nokta bir nihai sonuç değil, nihai sonuca gidilen süreçten bütünüyle geri dönülmesi. Gelinen noktada yenilgiden çıkarılacak dersin anlamı budur. Yani zurnanın zırt dediği yer, emekçi halkın kendi iktidar organlarını koruyamamış olmasıdır. Sosyalizm süreci, emekçilerin kendi iktidar organlarını kullanabilmeleri ölçüsünde ilerleme şansına sahipti. Çoğunluğun söz sahibi olduğu bir iktidar gerçek bir emekçi demokrasisi olabilirdi. Emekçilerin yani çoğunluğun kendi iktidarını koruyamaması ise demokrasinin bulunmadığı bir diktatörlüğün pekişmesinden başka bir sonuç doğurmazdı. Nitekim öyle oldu ama öyle olmayabilir miydi? Burada önemli bir nokta var. Bu düzlemde kendini dayatan demokrasi, diktatörlük ikileminin pratik olarak nasıl çözüleceği konusunda ne Marx'ta ne Lenin'de açık bir çözüm önerisi, ayrıntılı bir reçete yoktur. Bu konuda bir çözümün baştan öngörülebilmesi de mümkün değil. Şu gerçeğin altını tekrar tekrar çizmek adeta bir zorunluluk. Marx bunun teorik öncüllerini ortaya koymakla yetinmiş, pratikteki çözümlerini tarihi yaratacak güçlere bırakmış. Lenin'in yanıtı da farklı değil. Milyonlarca emekçinin yaratıcı gücü, praksis. Lenin böyle bir süreci başlatmıştı. Şimdi bu sürecin başına dönülmüş olması bu başlangıcın önemini ortadan kaldırmıyor. Marksizm ise teorik bir süreçtir, devam ediyor. Sosyalizmde dün yaşanılmış olan, bugün yaşanılmayan ve ama yarın yaşanılabilir olan bir tarihsel pratiktir, bir süreçtir. Öyle ki Boris Yeltsin'in artık sosyalizm bitti diye cakas attığı anda ve orada bitmekte olan sosyalizm, aynı gün bir başka yerde, örneğin iş yeri komitelerinde yeniden filizlenebiliyor ve yaşanabiliyor. Öyleyse sosyalizm tarihsel anlamda yalnızca geleceğe yönelik bir proje olarak değil, geçmişe dönük bir deney perspektifiyle incelenmek, geliştirilmek şansına sahip ve çünkü artık sona ermiş bir geçmişi de var. Aynen tekrarlanmaması için bin bir derse dolu geçmişi. Ahu vah ile öldük bittik, felaket tellallığı yerine geleceğe yönelik projeyi bugünden, geçmişe dönük deney perspektifi ile işleyebilmek bu şansın heder edilmemesidir. Marksist çözümlemedeki yapısal boyut, maddi koşullar ile tarihsel boyut, gelişim süreci, arasındaki diyalektik ilişki ihmal edilmediği ölçüde, Ekim devrimi ile başlayan ve bitmeden sona eren somut sosyalizm sürecinin tarihi de kendi özgül toplumsal, ekonomik siyasal yapılarındaki gelişimi ve bunların kendi iç bağlantıları ile ele alınabilir bir deneydir. Bu bile tarihsel bir kazanç. Komünarlar sosyalizmin ilk müfrezesiydi, yenilmişlerdi. Bolşevikler sosyalizmin ilk ordusu olabildiler. Yenildiklerini göremeden yenildiler. Bu yenilgi hepimize ait. Sosyalizme sahip çıkanlar yenilgilerine de sahip çıkmalı. Bize ne? Biz yenilmedik ki. Revizyonistler sosyalizmi sattı gibi sözlerin anlamı yok. Sosyalizmin tarihsel bir dönemi sona erdi. Nedir bunun anlamı? Sosyalizm demokrasi eksikliğinden mi yenildi? Bunun yanıtı burjuva demokrasisine metiye olmamalı. Sosyalizm ekonomik sorunları çözemediği için mi yenildi? Ama yenilgiyi bu gerekçeye bağlamak da sosyalizmin ekonomist teknokratik yorumunu muhatap almak olur. Şurası açık ki sosyalizm üretenler yöneten olmadığı için, yöneten yönetilen arasındaki ayrımı ortadan kaldıracağına dair vaadin tersi yapıldığı için yenildi. Yenilgi olgusu işte bu türden yaklaşımlarla kendi başına ele alındığında nispeten basit bir nitelik gösterebiliyor. İktidar alındıktan sonra özellikle demokrasi ve diktatörlük bakımından karşılaşılan ikilemlerin çözülmesi uğruna sosyalizmin diğer can alıcı öncülleri terk edilmek zorunda kalınmış, gelecek için tasarlanan toplum projesi başlangıçtan itibaren tasarlanmış olandan farklı biçimlerde hayata geçirilmeye çalışılmış, bu durum çeşitli düzeylerde yeni ikilemlerin ve sapmaların kaynağını oluşturmuş, böylece sosyalizm süreci yerine sosyalizm olmayan bir sürecin yaşanması kendini dayatmış ve böylece sürecin geriye büküldüğü ve farklı bir düzeyde başlangıç noktasına, kapitalizme geri dönüldüğü görülmüştür ve benzeri denebilir. Evet, bu şekilde ya da başka şekillerde nasıl izah edilirse edilsin bu bir yenilgi. Günümüz Marksistleri için asıl sorun elbette yenilgideki bu yalınlığın ötesinde, yani sosyalizm projesinin tarihsel bakımdan sorumlusu ve bu projenin pratikteki gerçekleşme imkanları, imkansızlıkları ile bütün bunların teorik bakımdan sunuluşu, projenin yeniden tasarlanması, arasındaki bağlantının kurulmasında yatıyor. Bu bağlantının kurulabildiği noktada en anlamlı tespitlerden birisi, partide ve devlette sınıfın yerini bürokrasinin alması yönünde atılan ya da atılmak zorunda kalınan her adımda sosyalizmden uzaklaşılmış olması. Tarihte ilk kez iktidarın toplumun çoğunluğunun eline geçmesine yol açan ve en büyük güzelliğini burada bulan Ekim devrimi, emekçilerin iktidarı kazanmasına karşılık partide ve devlette bürokrasiye yenildiği bir devrimdir. Sosyalizmin teorik ve pratik sürecinde parti devlet devrim teorilerindeki ve pratiklerindeki ortak payda iktidar kavramı ve olgusudur. Partide, devlette, toplumda kimler iktidarda, yönetimde olacak? nasıl iktidar olacak, nereye kadar iktidar olacak? Söz, yetki ve karar kimde olacak? Sosyalizmin en büyük iddiası bütün bu sorulara tek sözcükle yanıt vermesinde yatıyor, emekçilerde. İşte bu iktidar ancak bir devrim ile kazanılabilir. Partide, devlette, toplumda bir devrimle. Ekim devrimi ve Sovyet sosyalizminin yenilgisi bu iktidarın kazançlarını ve kayıplarını da öğretiyor. Bu türden bir yenilgi kazanılması gerekenin kaybedildiği yerde devrimin de sosyalizmin de kaybedilmiş olacağını kanıtlıyor. Tarihsel bir dönemi fiilen sona ermiş bulunan sosyalizmin geçmişinin değerlendirmesi de ancak yeni bir sosyalizm zemini üzerinden yapılabilir. Teorisiyle, pratiğiyle, politikasıyla ve değişmeyen ütopyasıyla. Beşinci bir mevsim demek ki evrensel bir mevsim olabilmeli. Yaşanmışın evrensel kurallarına zorunlu bir ek. Bu kitapta sana ilk kez bir isim vereceğim. Senden söz etmek istiyorum Taner. Bilmeyenler için söylüyorum. 17 yıl önce diğer arkadaşlarımızla birlikte dergi çıkarmıştık. Ben patrondum, sen sorumlu müdür. Dergideki yazılarından dolayı yüzlerce yıl hapiste tutarak cezalandırmak istediler seni ve haliyle her akıllı insan gibi kabul etmedin, kaçtın. Gidiş o gidiş. 15 yıl filan oluyor. Ayrıyız seninle ve bu ayrılık gördük ki düşüncelerimizde ayrılıklara yol açmış. Hala sevdiğim bir arkadaşımsın. Bunun nedenlerini herkesin önünde yinelemenin alemi yok. Ama el alemin önünde seninle biraz kapışmaktan, biraz dertleşmekten kaçınmanın da mümkünatı yok. Birikimde bir yazın yayınlandı. Sosyalizmi bitirmişsin. Taner Akçam, Bilimsel Sosyalizm Bitişi, Birikim Sayı 34. İtirazım var ve söylenebilecek şimdilik birkaç sözüm var. Bilimsel sosyalizmin yani Marksizmin bittiğini düşünüyorsun. Sosyalizmin yenilgisi bilimsel sosyalizmin bitişi midir? Modern revizyonizmi eleştirerek başladın, oradan Stalin'e, ondan Lenin'e geçtin ve şimdi Marx ve Engels, onlardaki senden önce 1953 kere ilan edilmiş olan yanılgıları şimdi sen olup biten ışığında yeniden mi keşfettin? Söylediklerinden anlayabildiğim şunlar. Marx sosyalizmin başarı şansının onu bir bilim haline getirmekte olduğunu savunurmuş. Sen ise bunun tersini savunuyorsun. Kendini teorinin iç sorunlarıyla sınırlı tutarak itirazlarını ortaya koyduğunu söylediğin izah tarzında sistemin çöküşünün herhangi bir sapmadan filan dolayı değil, teorinin içinden yani Marx'ın öncüllerinden kaynaklandığını ileri sürüyorsun. Marx'ın tarih felsefesini şematik ve çizgisel olması nedeniyle şöyle eleştiriyorsun. Tarihsel materyalizm objektif mantıki tarih anlayışı ile malüldür. Bu tarihsel proje ise iflas etmiştir. Çünkü insanların çoğu çok az özgürlük ve çok az tüketim olanağı sağlayan bu rejimleri istemiyorlar. Oysa Marksizm'de ekonominin yasalarına göre belirlenmiş bir birey kimliği öngörülüyor. Marx toplum teorisinin doğa bilimleri gibi bir bilim olduğunu sanmış, bilimi yanlış anlamıştı. Bu yanlış anlamadan dolayı toplumsal öznenin artık insan olarak tanımlanması mümkün değildi.